Merhabalar efendim. İrfan gündeminde sizlerle beraberiz. Bendeniz Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte hepinizi muhabbetle selamlıyoruz. Tekrar buluştuğumuz programımızda gündeme dair irfani boyutu anlamaya, hocamızdan dinlemeye gayret edeceğiz.
Estağfurullah efendim. Hocam hoş geldiniz. Birlikte yorumluyoruz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyoruz Süveyciğim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
Elhamdülillah. İyiyiz. Hamdülillah ederiz hocam.
Seyahatlerdesiniz hocam, bu aralar... son zamanlarda biliyoruz. Efendim? Seyahatlerdesiniz diyorum. Konya, Kayseri, Aksaray falan bir yere gittiniz ama nereye gittiniz bilmiyorum.
Aksaray ve Niğde'ye gittik hocam.
Maşallah. Evet güzel. İyi olmuş.
Oralarda da böyle bir dostlarla buluştuk. İyi evet. Oldu hamdolsun.
Konferans
üniversitede bir konferans oldu.
Maşallah. Aksaray Üniversitesi'nde.
Aksaray Üniversitesi'nde evet.
Çok iyi. Evet. Neydi konunuz?
Sonsuz kariyer yönetimi.
Oo, siz tabii kendi alanınızla ilgili güzel maşallah.
Kariyeri biraz böyle hocam hani dünyevi bir meşgal olarak alıyorlar ama bizim dünyevi diye bir meşgalemiz yok. Her şeyimiz
uhrevi.
Uhrevi olunca
doğru.
Kariyeri de öyle alalım. Yani sonuçta ne kazanıyorsak, ne yapıyorsak, ne ediyorsak taalluk etmeli
ahiret sermayesi olsun.
Evet.
Çok
evet.
Güzel, çok hoş bir şey olmuş ya. Allah razı olsun, ne güzel.
Hocam tabii gündem de çok yoğun.
Evet.
Özellikle de bir hani İrfan gündemi boyutuyla da bizi alakadar eden çok da rahatsız edici de bir gündem aslında. Bu 6 yaşındaki
evet.
Çocuğun istismarı söz konusu. Böyle bir malum konu geldi. Konunun çok da farklı boyutları var. Bir kriminal vaka olması. İkincisi bunun belki 200 senede bir soruşturmaya konu olması.
Evet.
Üçüncüsü bunun birilerinin eline malzeme olduğu için... Tamamen dini, dindarları ve özellikle de bu tür tarikat evet, yapılarını...
Bizi belki biraz ilgilendiren bu tarafı daha evet, çok yani. Bunun da birilerini yargılamak, evet. Müslümanları, inananları, belli bir cemaat kesimlerini yargılamak için kullanılmış olması çok çirkin. Ama önce şunu da söylemek lazım ki, yani böyle 6 yaşındaki bir masum yavrunun nikahla birinin yanına bırakılmış olması, yani evlendirilmese bile, adı evlilik olmasa bile ki zaten evlilik olması mümkün değil de, izah edilebilir bir şey değil. Yani bunu insani, İslami bir yere oturtmak mümkün değil. O bir defa baştan ifade edilmesi gereken bir husus. Yani evlilik dediğiniz şey evcilik oyunu değildir. Bunu evet. Bilmek lazım. Yani onları yaptığı evcilik oyunu olur.
Evet.
Yani evcilik oynayacak çağdaki bir çocuğa siz evlilik gibi bir kurumda sorumluluk verir veya en azından o isimle onu oraya atarsanız yazık etmiş olursunuz ve olan
evet.
Da olmuş.
Zaten. Hakikaten yazık da olmuş hocam.
Olmuş evet. Hakikaten.
Sonrasında da tabii travma geçirmiş. Hala da koruma altında olduğu ifade ediliyor.
Evet.
Allah yardım etsin. Farklı bir dünya görüşüne de muhtemelen yönelmiş.
Evet.
Şimdi bu tabii hocam işin hakikaten hani böyle bir yapının buna müsaade etmesi. Ben şöyle de bir şey okumuştum. Sanki yani bu Kur'an hocası olacak bunun, bu büyüğü.
Evet.
Dolayısıyla aralarında böyle bir mahremiyet ilişkisi olmadan öğrensin bunu tarzında. Böyle hakikaten...
Ama bunun yani hiç izahı yok.
Yani evet.
Şimdi henüz daha buluğa ermemiş, henüz ne bileyim işte neyin ne olduğunun farkına varmamış bir çocuk için yani mahremiyet endişesi taşımanın da ben çok anlamsız olduğunu evet. Düşünüyorum. Yani evet. Sonuçta bu masum bir çocuk, bebek yani. Yani o çağdaki bir insanın bir mahremiyetle koruma altına alacağız diye nikahlanmasının o yani çok beter bir şey yani.
Evet.
Ama önemli olan yani ailenin yaptığı bu yanlış yani aile... Yani niye erkek hocaya veriyor, hanım hocaya versin veya erkek hocaya veriyorsa bile yani o yaştaki çocuğun mahremiyeti olmaz ki yani. Mahremiyeti evet. Ergenlikten sonra oluşuyor. Müloğa erdikten sonra yani şer'i manada kız erkeğin işte kendilerinin birbirine takılmaları gerekiyor.
Hocam şer'i şerif çerçevesinde bu küçük yaşta evlilik ya da işte İslam'da evliliğin yaşı yoktur gibi bir takım böyle ilginç değerlendirmelerde bazen
yani
söyleniyor.
Yani aslında bu tip şeyler, uygulamalar evet. Bence biraz da örfi hukuka da bırakılmıştır yani.
Evet.
Yani aslında bizim Osmanlı döneminde de aile hukuk kararnamesinde filan yani bu yaşın, evlilik yaşı mesela 18 gibi bir takım yaşlara yönlendirilmiş olması. Evet belki bir ayetle, hadisle sabit bir evlilik yaşı yok. Bir defa en temel buluğdur. Ergenliktir. Ondan sonraki de
reşit yaşıdır.
Reşit olmak yani. Ondan sonrası da artık toplumun algısına, anlayışına, eğitim tarzına vesairesine göre şekillenen bir husustur. Ama bunun kabul edilebilir bir izahının olması lazım yani. O çocuğun, gencin, gençlerin her birinin yani bir sorumluluk idrakine erişmiş olmaları bu işin olmazsa olmazıdır. Yani 6 yaşında bir çocuktan böyle bir sorumluluk beklenemeyeceğine göre bunun nikahlanmış olması yani akla ziyan bir şey yani.
Evet.
Gerçekten yani beşik kertmesi olan zamanlarda bile bu nikah olmuyor benim bildiğim kadarıyla yani. Hani evet. Böyle bir gelenek var bazı yerlerde.
Evet, beşik kertmesi de var. Evet, evet böyle bir şey var.
Ama orada bir hani karşılıklı böyle bir söz verme gibi bir şey oluyor sanki, öyle değil mi? Bilmiyorum.
Evet,
bizde
evet,
yok.
Evet.
Bizim kültürümüzde yok.
Birbirlerine aslında bunlar evlenecekler ileride diye herkes
bir namzet gösteriyor biliyor, birbirlerine. Evet. Yani gönüllerine öyle bir şeyi düşürüyor ki başka bir gönlü takılmasın kızın da olan. Yani onun gene bir de masumiyet olabilir ama bunlar artık evlenecekler, nikahlarını kıyalım şimdiden. Bu cinayet ya.
Evet.
Bu cinayet. Yani o zamana kadar şartlar ne gösterecek? Yani o kız çocuğu büyüyecek, belki başka birine gönlü akacak. Veya oğlan bir başkasıyla evlenmek üzere bir gönlüne bir şey düşecek. E siz onu nikahladınız. Yani hiçbir şeyi fark etmeden bağladınız hayatlarını.
Hocam şimdi bu işi özellikle gündeme getirenlerin de dillerine doladıkları ve gerçekten de biraz böyle hani meseleyi nazik veçesinden yakaladıkları nokta da şu. Yani buna müsaade eden bir yapı var. İşte bu tarikat yapısı. Başındaki şeyh efendi veya işte o vakfın, derneğin neyse başkanı aslında o tür bir manevi otoritesinden mülhem.
Ama kendileri açıklama yaptılar dün itibariyle İsmail Ağa cemaatinin.
İsmail Ağa cemaatiyle ilgili değil hocam. Yani sonuçta orası da
orası irtibatlandırılıyor. Lokal bir yapı yani. Ha, eyvallah. Altta orası irtibatlandırılıyor. Bence onların açıklamasını ben çok anlamlı buldum. Yani onlar diyorlar ki yani bizim anlayışımıza göre resmi nikah kıyılmadan dini nikah kıyılamaz. Bitti.
Güzel. Nokta.
Yani
çok güzel bir
Diyanetin
şey.
De evet. Algısı bu. Aslında olması gereken de bu. Bu o zaman ne demektir? Yani bir insan ancak reşit olduktan sonra resmi nikahla evlenebilir. Dolayısıyla nikah, din nikahı da o zaman kıyılır. Bunlar olmaz o zaman. Yani bunların örfi hukuka bırakılmış olması biraz da bundan yani. Şartlar değişiyor. Belki bazen evlilik yaşı yukarıya taşınıyor. Belki biraz normalde aşağılara inebiliyor. Ama bunları böyle istismara müsait olacak şekilde insanların algılayıp uygulamaları problem burada bence yani.
Evet.
Ve bu münferit olayın da bir kuruma, bir derneğe, bir vakfa, bir cemaate hamledilmiş olması.
Hatta hocam tarikatlar kapatılsın efendim, şöyle olsun böyle olsun diye. Yani bin yıllık belki bir
yani suçun, müesseseyi. Suçun şahsiliği evet. İlkesi görmezden geliniyor bence.
Evet.
Yani bu bir grupta, bir ailede, bir şahısta veya böyle bir şey oldu diye bunların tamamı böyle yapıyor diye bir şey yok ki. Veya böyle bir eğitim veriliyor diye bir algı yok ki. Yani ve kendi açıkladıklarına göre nikahla, resmi nikahla bunu algıladıklarını ifade ettiklerine göre böyle bir isnat anlamsız bir isnattır bence.
Evet.
Ve tabii mesele bulanık suda balık avlamak. Yani burayı köpürtüp, yani bu alanı böyle havayı bulandırıp buradan tarikatlere, cemaatlere, genelde Müslümanlara vurmak ve onları laiklik çerçevesi içerisinde değerlendirerek biraz daha ezmek medyanın istediği
evet.
Ve bu işin bezirganlarının da arzu ettiği konu bu bence aslında. Yapılan
yani
da bu.
Böyle getirdikleri nokta da ya bak laiklik ne büyük nimetmiş.
Oraya getiriyorlar.
Ne kadar büyük bir nimetmiş ki bak bunlar olmaz yani eğer bu ilki olmasaydı.
Herkes böyle
olacaktı. Evet bunları yüzünden neler neler çekecektik. Eskiden zaten böyle bir karanlıktı. Dolayısıyla bu gittikçe.
Halbuki yani aile evet. Kararnamesi Abdülhamit Han zamanında çıkmış.
Yani evet.
Aile kararnamesi yani o günün şartlarında yuva kurulması, boşanma ile ilgili mesaili hukukların İslam hukukuna göre değerlendirilmesi ama hakikaten dünya şartlarında okuyarak değerlendirilmesi önemli bir şey. Mecelle yine Abdülhamit Han zamanında yazılmış ve güncel hukuku, medeni hukuku anlatan, ilkelerini belirleyen ve işte bu işin taraflarına malzeme sunan çok önemli bir hukuk kaynağı olmuş. Son zamanlara kadar İsrail'de bile ondan zaman zaman istifade edildiği, Avrupa ülkelerinde, Bosna Hersek'te ve benzeri ülkelerde uygulamaların bulunduğu ifade edilir. Yani mecelle çok emek verilmiş bir İslam hukukunun önemli kaynaklarından birisi haline gelmiş.
Hocam şimdi bir de diyorlar ki 2020'den beri bu konuyla ilgili bir tahkikat yürütülüyor. İşte efendim mağdure koruma altına alındı. İşte şu anda ismini değiştirerek ve başka bir yerde bir takım efendim hatta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bir takım hizmet kurslarına devam etmiş. Şimdi baktığınız zaman iki senedir, şimdi diyorlar ki iki senedir niye bu işler yapılmadı, niye bir takım işlemler yapılmadı, edilmedi falan filan. Fakat şöyle bir soru daha var. İki sene sonra niye tek bu böyle özellikle tam da böyle bir gündem içerisinde cımbızla çekilmiş gibi gündeme getirildi. Yani orada da aslında
suyu niyet var. Yani
evet bir suyu niyet var.
Yani devletin evet. Bunu deşifre etmemiş olmasında belki aileyi sıyanet etmek, çocuğu sıyanet etmek gibi bir amaç da bulunabilir. Yani
evet.
Onun yaşadığı travma ortada,
evet.
Sıkıntılar ortada. Bunu bir de kamuoyuyla paylaştığınız zaman
evet.
10 kat, 20 kat daha etkilenecek bu çocuk ve aile bundan. Dolayısıyla bunun deşifre edilmesinin bir anlamı yok. Onun için devlet muhtemelen bunu deşifre etmemiştir. Ama şimdi bunu deşifre edenler ne kazandılar, ne elde etmiş oluyorlar
i̇şte büyük bir aslında orada bir hesap var.
Evet.
Seçim süreci yaklaşıyor.
Oradan birilerine vurmak lazım.
Tam da hocam aile kadın ve erkekten oluşur şeklindeki anayasaya değişiklik
maddenin teklifi, girmesi.
Maddenin girme süreci başladı. Yine başörtüsüyle ilgili bir teklif de var orada.
Evet.
Hasılı hocam siyaset çok denklemli bir oyun.
Tabii bilinmeyenleri çok evet. denklem ama seçim zamanlarında daha da hareketleniyor.
Evet.
Ve belli zamanlarda da bir şekilde hani Necip Fazıl Rahmetli'nin bir sözü vardı. Derdi ki yani Türkiye'de askeriye ne zaman sözlere dayak atacak olsa Müslümanları üzerine yatırır öyle döver.
Evet.
Derdi. Evet. Sistem hakikaten öyle. Bir şekilde Müslümanların tokat yemesini, sopa yemesini de hesaba katarak bu işleri yapıyor.
Evet. Bir de son dönemde biraz daha belki bu söz değişecek bir forma da döndü hocam. Müslümanı Müslümanla dövüyorlar artık.
Tabii öyle de bir şey var evet maalesef.
Evet. Dolayısıyla hocam bu tür yapıların biz geçenki programlarda meclisime şahide konuşmuştuk.
Evet.
Hani nasıl bir denetim mekanizması olması gerektiğine dair. Bu tür yapıların aslında hem bu siyasetin çetrefilliğine ilişkin okumalarını daha sağlıklı yapmaları gerekiyor. Attıkları adıma dolayısıyla 40 kere böyle ihtimam göstermeleri
yani
gerekiyor.
Yani şimdi insanlar ticaret yapan kurumlar bile kendilerini denetlettiriyorlar. Bu işin özel kurumlar var. Çağırıyor, yüz binlerce para veriyor. Şu benim şirketimin gelir giderini, kar zararımı, neyse işleyişimi bir denetle, bana bir rapor ver diyor. Bunun için yapıyor. Daha iyi kar etmek, daha sistemli olmak ve dışarıdan göründüğünde işte şu ISO belgesini, memle belgesini
güven ortamı tesis etmek
oluşturmak için yapıyor. Şimdi üniversiteler keza bir akreditasyon derdi içerisindeler. Akredite olmak istiyorlar. Dünya üniversiteleri arasında belli bir yere gelmek için. Gel benim üniversitemi, fakültelerimi denetle, bana bir akreditasyon belgesi ver diyorlar. Aslında bu yapıların da meşruiyet kazandırılarak, kendi işlerini kendileri görecek şekilde meşruiyet kazandırılarak arkasından böyle bir akreditasyon sürecinin başlatılmış olması söz konusu olsa bu bahsettiklerimizin hiçbirisi olmaz veya asgariye iner. Olan insan olaylarda problem bitmez ama asgariye iner. Çünkü akredite olmak için her biri bir takım alınması gereken önlemler alacaklar. Tedbirlerden asla kusur etmeyecekler. Ve kamuoyunda mahkum olmamak ve küçük düşmemek adına yapılması gerekenleri yapacaklardır.
Evet.
Yani bence bunu yapmak lazım. Yani bunu merdiven altından çıkarmak ve topluma mal etmek lazım. Bu yapıları, bu kurumları, bu işte vakıfları, dernekleri, cemaatleri, tarikatları, her neyse atları yani nasıl anlıyorlarsa. Ama yasak olan bir alan var. O yasak olan alanın yasaktan çıkarılıp onun yerine denetlenebilir, yasal bir sistem kurulması en uygundur diye ben bunu hep söylüyorum. Allah ömür verdikçe hep söylemeye devam edeceğim. Çünkü bunun ihtiyacım farkındayım.
Şimdi bir şey daha var hani irfan konusu olunca. Sonuçta irfani boyutta farklı yani bir biz şey de biliyoruz. Seyyiatül ebrar, hasenatül ebrar, seyyiatül mukarrabin bile mesela şimdi.
Evet.
Yani iyilerin kötü olarak, iyilerin iyi olarak gördükleri şeyler belki daha iyiler için eksiklik, seyyiat mesabesindedir.
Evet.
Dolayısıyla farklı algılar, farklı düşünceler her zaman olacak. Bu da belki insanlığın zenginliğidir.
İşte bunlar birbirinden haberdar olursa
evet.
Ve akredite olursa, kontrol olursa o söylediğiniz daha iyiye taşınmak için bir yarış haline dönüşebilir. Ama şimdi hiç kimse kimseden haberdar değil. Herkes kendi gemisini kurtarmak için 40 bin türlü yola başvuruyor. Yanlış da yapıyor bu arada belki. Bu yanlışlarını çok deşifre olmadan yürüyüp gidiyor. Ve o artık şey haline geliyor. Yani normal meşru bir iş haline de gelebiliyor. Bunları düzeltmek için bence meşru zeminde hareket etmelerini sağlayacak imkanlar sunmak lazım diye düşünüyorum ya. Yani.
Bir denetim mekanizması olmalı.
Evet. Bir meşruiyet verilmeli.
Finansal anlamda, evet. Belki idari anlamda, bir de insan kaynağı anlamda.
İnsan kaynağı, evet, aynen. Evet. Bu üç şey çok önemli. Kim nereden oluşuyor sizin grubunuz? Ne işler yapıyor? Ticari olarak bir işiniz var mı? Varsa nelerden kazanıyorsunuz? Nelerden sarf ediyorsunuz? Bunları devletin çok yakinen görmesi lazım. Ancak ondan sonra sağlıklı bir şey oluşabilir.
Bir de hocam sanki bir şey daha var. Hani böyle hakikaten müteşerri, mütebahir alimlerimizin bu noktada yani daha böyle otoriter, daha belki yerine göre İslam'ın o ana çizgisini böyle ortaya koyacak tavır ve belki söylemlerini arttırmaları da gerekiyor.
Yani öyle bir yola girilirse bu da olur zaten. Mesela Hayrettin Bey dün mü önceki gün bir yazı yazmış mesela tasavvufla ilgili. Yani tasavvufun yani meşruiyet kazanması ile ilgili veya meşruiyet kazanmayan kısmının riskleriyle ilgili güzel bir değerlendirme yapmış. Ya Hayrettin Bey gibi başka hocalarımızdan da benzer değerlendirmeler gelir. Ama şu anda yani boşuna emek gibi görüyor insanlar. Yani önü açık değil, önü kapalı bir sistem. Yani bununla ilgili söylediğiniz her şey boşa gidiyor diye değerlendiriyor. O yüzden de ancak buna vuracak olanlar söz söylüyor.
Evet.
Yapıya vurmak isteyenler söz söylüyor. Halbuki yapıya vurmak isteyenler değil, yapıyı geliştirmek, önünü açıp hakikaten hizmet eden kurum haline getirmek isteyenlerin ortaya çıkması için önün açılması lazım. Yani evet. Bu sistemin önün açılması lazım.
Hayırlısı hocam, şimdi bugün de Mevlana Hazretleri'ni konuşalım diye niyet etmiştik.
Evet, geçen hafta öyle
konuştuk. Şu dünyadan sözü doğru anlayanın hasretiyle gidiyorum demiş ya Hazret.
Evet.
Biz de efendim bu konularda ne kadar konuşsak da sonuçta sözü doğru anlayan demek ki çok az çıkıyor hocam.
Yani tabii insanlar şartlı olarak dinliyorlar karşılarındaki insanları. Şartlı olarak dinledikleri için de...
Dinlemiyor, sırasını bekliyor hatta hocam.
İfade etmek için doğru. O zihnindeki algıya uyanı, bak... Evet. Benim dediğimi söyledi, benim düşündüğümü söyledi diye öyle okuyor veya öyle anlıyor. Yani bu adam hakikaten şunu mu demek istedi, şunu mu demek istedi, böyle bir ayrım yapıp ayırdığının farkında olmak yok öyle bir şey. Öyle değil. Zihninde bir ön algı var, ön düşünce var, ön fikir var. Yani o ön fikire uygun olarak bir yere oturtuveriyor.
Evet.
Yani zaten şeyde de bu hep karşımıza çıkar. Yani tartışmalı iki grup karşınıza geldiği zaman ortaya bir şey söylersiniz. Dışarı çıktığınızda her iki tarafa bak, gördün mü? Beni haklı gördü diye birbirlerine yüklenirler.
Evet.
Halbuki o hakemlik yapan veya işte ne bileyim araları bulmaya çalışan insan her ikisine de kusurlarını da söylemiştir veya onları da hissettirmeye çalışmıştır ama herkes kendi kusurunu görmez. O kusuru söylen senin kusurundur ama evet. Sana söyledi gibi.
Yani o empati olmadan nasıl dinleyeceğiz hocam birbirimizi? Yani karşımızdakini anlama kaygısı yok bir kere yani.
Hiç yok kesinlikle. Yani bence işte en önemli şey o empatiyi oluşturabilmek. Efendimizin bence Müslümanı tarif ederken, kamil Müslümanı tarif ederken söylediği o empati tanımı çok önemli. Hani sizden biriniz kendisi için istediğini başkaları için istemedikçe kamil mümin olamaz buyuruyor ya.
Evet.
Aslında tam empati tanımıştı aslında. Hmm. Yani ve kamil mümin olmanın yolu buradan geçiyor.
Evet. Hani çuvaldızı başkasına, iğneyi kendine batır ya.
Batıracaksın.
İğneye kendin dayanabiliyorsan çuvaldızı batır.
Bu problem problem değil. Ama işte biz ne çuvaldızı ne iğneyi hiçbirini kendimize batırmadan hepsini başkasına batırma taraftarıyız. Yani kendimiz azadeyiz bunların hepsinden.
Evet.
Biz sütten çıkmış ak kaşık, hiçbir kusurumuz yok. Kusuru olan karşımızdaki. Öyle anlamaya, öyle algılamaya veya öyle anlatmaya meyyal. İnsan nefsi öyle. Yani insan nefsi çünkü suçlamayı kabul etmez. Ama Hazreti Yusuf ne diyor? وَمَا اُبَرِّيُوا نَفْسِي اِنَّا نَفْسَ لَا مَارَةٌ بِسُّٰهُ Yusuf Aleyhisselam bu söz gerçekten herkes ve hepimiz için çok anlamlı ve insanı tarif eden bir şey. Yani insanın kendi içindeki o öz benliği kendisini suçlu görmez. Ama sen kendini onu suçlu görebilirsen, yani bu bana hep kötülüğü emreden bir varlık, amana ayağımı kaydırmasın diye bir irade ortaya koyabilirsen kurtulursun. Koyamazsan Allah korusun gittin.
Yani içinde kötü bir taraf var, karanlık bir taraf var, sürekli bana kötülüğü emrediyor diye yaşayan düşünün. İnsanla ben zaten mükemmelim.
En doğruyu ben bilirim.
En doğruyu ben bilirim diyen arasında
korkunç fark var.
Korkunç fark
ego
var.
Şişmesi işte bunun için. Yani o tasavvuftaki benliği aşıp müteala olana ulaşmak da psikolojideki ego şişmesi oluşturan kendini gerçekleştirmek arasındaki fark bu.
Hmm.
Yani o şey tam bir ego şişmesi oluşturuyor. Kendini gerçekleştir. Kendine bak.
Yani her şeyi haklı görüyor. Yaptığı evet. Her şeyi haklı tabii. Görüyor. Evet.
Yani kendi hiç kusur görme. Suçlu varsa başkası, kusurlu varsa başkası. Sen bunların hep üstesinden gelecek güçtesin, güçlüsün. Hadi bakalım yürü.
Evet. Hocam bir ara verelim, sonra tam da bu işlerin üstadı, hocası Mevlana Hazretlerinden bahsetmeye başlayalım inşallah. Efendim İrfan Gündem birazdan devam edecek.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
İrfan Gündem'le tekrar beraberiz efendim. Bendeniz Mehmet Lütfü Aslan, kıymetli hocamız Hasan Kam Yılmaz Beyefendi ile birlikte tekrar sizi muhabbetle selamlıyoruz. Hocam Şebi Aruz ayındayız.
Evet inşallah.
Konya şenlenmeye başladı. Böyle bir sene Aralık ayı gelince hakikaten böyle bir Mevlana gündemi oluyor. Bizim de öncelikle Mevlana ne demek hocam? Mevlana, hatta bunu şey yapanlar da var böyle kendilerine göre, ya bu çok abartılı bir ifade değil mi?
Mevla kelimesi enteresan bir kelime. Dualist bir kelime yani.
Dualist.
Yani iki taraflı bir kelime. Bir manası itibariyle köle demek. Mevali diyorlar.
Doğru.
Abbasiler dönemindeki evet. Gayri Arap unsurlara mevali diyorlar. Köleler. Yani Arapların, Arap Müslümanların fetih sırasında aldığı ve topluma kattığı Arap olmayan unsurların adı mevalidir. Mevla'nın çoğuludur o. Mevla köle demek. Bir başka manası Mevla efendi demek. Efendi, sahip.
Veli'den geliyor
tabii. Manasına. Mevlana da, Mevlana min külli cihetin evlana da ilave ediyorlar bazen. Mevlana bizim üstadımız, efendimiz, hocamız.
Her cihattan da bize üstün olan mı demek? Yani,
evlana. Bizim en evlamız. Her evet. cihetten bizim en evla olanımız manasına. Yani şey... Farklı unvanlar verilmiş kendisine. Hünkar denmiş mesela. Mevlana Hünkar.
Pir demişler.
Pir tabiri var. Farklı böyle isimlerle anıldığı bir şey. Yani sevilen bir insan. Toplum onu beğenmiş, sevmiş, bağrına basmış, sahiplenmiş. Hem devlet ricali nezdinde hem halk nezdinde karşılığı olmuş bir insan. Yani kendi döneminde de hani bilinen birisi. Bazı insanların böyle bir şeyi var. Farklı özellikleri var. Bazı mesela kendi dönemlerinde çok fazla bilinmiyor. Eserleriyle, söylemleriyle daha sonra şöhret kazanıyorlar. Bazıları var kendi dönemlerinde çok tanınıyorlar ama birden küt nisyana terk ediliyorlar. Hazreti Mevlana
ikisi de.
Hem kendi döneminde hem kendi döneminden sonra artarak devam eden bir şöhretin ve etkinin sahibi. Yani kendi döneminde de sultanlara yakın, ulema ile iç içe, halkın arasında esnafla iç içe, seyahatleri var, görüşmeleri var vesaire. Böyle çok farklı ve renkli bir kişiliği var. Renkli bir kişiliği var. Yani Saadettin Konevi ile arkadaş, Kadır Sirajettin ile dost, bilmem şey sultanlarıyla, Selçuk sultanlarıyla çok irtibatı iyi, Moğol vezirleriyle selamı kelamı var. Yani daha doğrusu yani insan olan herkesi potansiyel Müslüman gördüğü için ülfet edilmesi gereken bir konumda görüyor. Yani kavgayla, dövüşle bir yere varılamayacağını, hilim kılıcının bunların hepsinin üstesinden geleceğini söylüyor. Hilim ve yumuşak olmak, yumuşaklıkla insanlara çok şey yaptırılabileceğini, gönüllerine hulul edilebileceğini söylüyor. Özelliği de o zaten Mevlana'nın. Yani belki diğer ariflerimizden çok farklı olan özelliği bu. Yani onun o hilim sıfatına yaptığı atıf ve vurgu. Diğerlerine de var ama bunda daha yüksek bir de tabii yüksek bir ifade gücü var Hazreti Mevlana'nın. Yani Mesnevi'sinde özellikle. Tabii zaten divanı itibariyle de yüksek bir şair. Yani onu biliyorsunuz Divan-ı Kebir diye bildiğimiz Şems imzasıyla, Şems'in adını kullanarak yazdığı şiirleri daha çok yüksek ulvi manalar ifade ediyor. Daha edibane. Ama şey Mesnevi duygusu yüksek. Dini coşkusu yüksek ve dervişliğe ve iyi insan olmaya çağıran mesajları olan bir yapıda. Yani insanın yaratılışı, varoluşu, bu alemi okuması, dinlemeyi öğrenmesi, yani zaten Bişnev diye başlamış olması Mesnevisine dinle diyor. Yani insanları da aslında anlamanın yolu dinlemekten geçiyor. Hatta insanlara etkilemenin yolu dinlemekten geçiyor. Siz insanları dinlemeden onlara söyleyeceğiniz sözün çok fazla karşılığı yok. Bu şeyde böyle tasavvufta yani mürşitler bile önce müritlerini dinlerler.
Evet psikolojide.
Psikolojide evet. Terapide
oluyor. Şeyde oku diye geldi ya ilk emir malumunuz. Şimdi okuyan aslında yünadiye münadi diye bir ayette de geçiyor. Münadi, nida eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz var. Evet. Hem okuyor hem nida ediyor. Dolayısıyla onu dinlemek gerekiyor diye şeklinde yorumlanabilir mi hocam?
Kesinlikle. Yani, bu ilk... yani önce işte Kur'an'ı dinlemek. Alemi dinlemek, söylenen sözleri dinlemek, yani anlamaya çalışmak. Çünkü ve izâ kuriyel Kur'ânu fessemî'û lehû. Yani Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin, istima ediniz. Bu aslında o demek. Bir de şunu söylüyorlar bu işi yorumlayanlar. Diyorlar ki insanlarda iletişimin en güçlü organı kulaktır, dinlemektir. Mesela göz iletişim için önemlidir. Ama kulak kadar önemli değil. Yani gözünü kaybeden insan iletişimini sürdürebilir insanlarla konuşarak. Ama kulağını kaybeden sağır bir insan kopar insanlardan. Ve o yüzden peygamberlerin içerisinde sağır peygamber yoktur. Ama peygamberler var. Çünkü ama olan insan kulakla ve dokunmayla insanları anlama, onlara mesajını ulaştırma şansına sahiptir. Ama şeyle... Kulağını kaybetmiş olan insanın sadece gözle temas kurup mesajını anlatması çok zor olduğundan.
Çünkü kulağını kaybeden konuşma yetisinde kaybediyor.
Zaman içerisinde onu da kaybediyor. Evet. Duyamadığı için de yani iletişim kuramıyor. Kuramıyor yani karşısındaki ne söylüyor anlamıyor. Anlamadığı için yani işte çevremizdeki yaşlılardan fark ediyoruz. Bizim rahmetli kayınpeder vardı. Yani son dönemlerinde kulakları duymaz olmuştu. Oturuyordu yanımızda bir süre. Bundan sonra duymuyor tabii konuştuklarımızı. Ben gideyim müsaadenizle yatayım falan diyordu. Yazık yani.
Konuşmuyorsunuz bir şey.
Yani, ya o duymuyor, farkında konuştuğumuzu biliyor da. Yani duymadığı için sürede karışamıyor.
Evet.
Karışamayınca da hiç olmazsa.
Demek ki hocam yani bu çok hassas bir organ. Dolayısıyla iyi de istimal edilmesi gerekiyor.
Kesinlikle.
Yani en belki hassas evet. olarak da kullanacağımız organımız.
İşte bugün yani. De onu söylüyorlar iletişimciler, evet. psikologlar. Yani dinlemenin etkin dinleme olması gerektiği. Yani evet. sadece kulak değil, göz teması, kulak ve ben seni anlıyorum, ben seni dinliyorum.
Mimikler.
Evet, hatta seni yaşıyorum. Yani söylediklerini ben aslında hissederek içimde yaşıyorum. Duygusunu verirseniz konuşan insana, ha o zaman hakikaten beni anladı ya, beni dinledi.
Hatta hocam Mevlevi'nin yazılı sürecinde de Mevlana Hazretleri'nin böyle bir şeye, Hüsamettin Efendi'ye bir şey de vardır yani. Senin kapasiten kadar söylüyorum.
Bu söylediklerimi Hüsamettin senin için yazıyorum diyor. Yani Şems olsaydı diyor. Evet,
başka birisi olsaydı çok daha farklı bir şey çıkacaktı ortaya
diyor. Tabii doğru yani hadibi konuşturan muhatabıdır diye bir ilke var normalde. Yani karşımızdaki ne kadar şeyin de öyle bir sözü var. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin de öyle bir sözü var. Diyor ki ne kadar alıcıysanız o kadar satıcıyım diyor. Evet. Yani siz ne kadar dinliyor, ne kadar kulak veriyorsanız ben de ona göre sözlerimi, söylemlerimi, ifadelerimi geliştiriyorum veya dozajını yükseltiyorum veya alçaltıyorum. Nasıl olsa dinlemiyorsunuz, anlamıyorsunuz eğer anlamıyorsanız.
Hocam TRT Arapça'nın ilk açıldığı zamanlarda Türk Kahvesi diye bir program vardı. Orada bir Arap hanımefendi program sunuculuğu yapıyor. Beni de davet etmişti. Böyle döndü dolaştı laf şeye geldi. Ya dedi siz dedi bu Türkler dedi Mevlana'yı dedi bir peygamberin yerine neredeyse çıkartıyorsunuz. Peygamberden bahsetmek yani dedi.
Molla Camii'nin öyle bir şeyi var zaten. Mevlana peygamber değil ama kitabı var diyor.
Kitabı var. Yani niye Türkler siz bu kadar çok önem veriyorsunuz Mesnevi'ye ya da Mevlana'ya diye. Ben de yani kendi ifademi bir cümlede söyleyeyim mi hocam? Sizin esas izahınızı merak ettiğim için. Dedim ki biz Resulullah Efendimiz'i onunla sevdik dedim. Yani o bize çok. Zaten onu sevmeyi, Kur'an'a bende olmayı öğretiyor diye söyledim ama.
Çok tabii. Evet yani Hazreti Mevlana'yı bizim milletimizin sevmesinin temel sebeplerinden birisi hakikaten dediğiniz gibi bizi peygamber sevgisine, Kur'an sevgisine taşıması, ona rehberlik etmesidir. Yahya Kemal'e de sormuşlar bu soruyu. Demişler ki Yahya Kemal'e yani biz Balkanlara, Avrupa'ya nasıl gittik? Ne ile gittik? Yani neydi bizi oraya götüren motivasyon veya işte imkanlar? Demiş ki biz oralara Mesnevi okuyarak, pilav yiyerek,
bulgur pilavı
döndürerek gittik demiş. Hakikaten yani Mesnevi bugün baktığınızda, geri dönüp de baktığınızda yani 1273 Mevlana'nın vefatı, 1273'ten bugüne kadar yüzlerce şerhi yapılmış, tercümesi yapılmış bir kitap olarak her evde, her hanede, her insanın elinin altında bulunan bir kitap. Yani insanlar özellikle toplu mekanlarda, beraber oldukları zamanlarda Mesnevi okumaya özen gösteriyorlar. Ve Mesnevi de en önemli husus da bence ümit aşılayan bir taraf var. Yani insanlara zor zamanlarda, sıkıntılı anlarda kurtuluş ve çıkış yolları gösteren bir taraf var. Çünkü Mevlana hakikaten böyle zor bir zamanda yaşamış. Yani hem Haçlı istilalarını görmüş Anadolu'daki, hem Orta Asya'dan gelen Moğol istilasını görmüş, hem taht kavgalarını görmüş.
Evet. Bir fetret devri
evet, var. Bir karışıklık dönemi var. Anadolu Selçuklu zamanında ve bu süreçte de insanların
dini ve itikadi anlamda da çok böyle farklı cereyanlar var.
Kesinlikle Vahdaniler, Vahdaniler vesaire falan çok rafiziler. Karışık bir dönem. Bu karışık süreçte insanlar tabii meyus. Yani ne olacak bu işin sonu? Nereye varacak bu memleketin hali? Yani bu Moğollar ne olacak? Bu Avrupalılardan ne zaman kurtulacağız? Bu Franklerden? Bu kavga ne zaman sona erecek? Taht kavgaları, beylikleri, mücadeleleri vesaire falan. İşte öyle zamanlardaki karamsarlıkları hep ümit tarafına bakın, ümit kanalları vardır. Siz oralara doğru yönelin, güneşe bakın, güneşin enerjisi tükenmez. Siz de oradan ışık almaya bakın diyerek hep ümit aşılayıcı mesajlar verdiğini Hazreti Mevlana'nın görüyoruz. O mesajlar sayesinde işte o çürümüş, kokuşmuş efendim Selçuklu çınarının kökünden bir Osmanlı filizinin işte 100 yıllık süre içerisinde nümayan olduğunu, serfiraz ettiğini ve işte Anadolu'yu, Balkanları ve hatta üç kıtayı kuşattığını görüyor. Yani Hazreti Mevlana'nın söylemleri aslında o beylikler arasından birinin yükselmesine, yücelmesine vesile olmuştur. Baktığınız zaman Konya'daki ilk Mevlevi haneden sonra ikincisi hemen Afyon taraflarında, daha sonra işte Balkanlara doğru kanat açarak yayılmaya başladığını görüyoruz. Tabii Mevlevi dergahlarının bir de şöyle bir özelliği var. Yani Mevlevi dergahları sadece hani tesbih, sema yapılan yerler değil. Aynı zamanda birer sanayi nefise merkezi, yani güzel sanatlar merkezleri gibi. Hat meşkediliyor, musiki meşkediliyor, tesip yapılıyor ve insanların oturmayı, kalkmayı öğrendiği bir yer ve genelde Mevlevi mensupları şeydeki Osmanlı Devleti'ndeki kalem efendilerinin rağbet ettiği bir tarikat. Hmm. Yani ne bileyim valiliklerde, vilayetlerde, mahkemelerde memur olarak çalışan, devlet memuriyetinde çalışan insanlar o kalem efendilerinin devam ettiği bir tarikat. Dolayısıyla onların
ya okumuş yazmışların tarikatı yani.
Onların oralarda bulunmuş olması oraya gelen diğer insanlara da adab-ı muaşeret öğretiyor. Hmm. İlişki öğretiyor. Ve hakikaten Osmanlı'nın son dönemlerinde baktığınız zaman Türkçe'yi en iyi konuşan, insan ilişkilerini en iyi bilen, insanın değerini en fazla hisseden, selamlamayı, duayı, gülbangi en iyi yapanlar o Mevlevi muhitlerindeki insanlar. Yani insanları biraz bedevilikten, köylülükten, medeniliğe, şehirliliğe, kent dindarlığına doğru taşıyan bir özelliği var Mevlana'nın ve Mevlevi dergahlarının. O yüzden bizim kültürümüzde çok ayrı ve farklı bir yeri var.
Hocam çok ilginçtir. Mesela siz böyle anlatıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya şehir aslında şehir İslamı diye de son dönemde böyle ifade edilen
kent,
bir şey.
Kent Müslümanlığı.
Kent Müslümanlığı'nın aslında şu anda en güzel göstergelerinden bir tanesi o Mevlevilikteki rafine anlayış.
Evet.
Fakat ilginçtir. Tam da böyle Mevlana Hazretleri Konya'da böyle ilminin zirvesindeyken, işte efendim sultanın yanında böyle bir hani bir kentli İtibarlı olarak iken, itibar evet. sahibiyken ve dahi işte efendim vaazları böyle cümle insanlar tarafından böyle rağbet görürken bir tane
şemsi
gazdak bir efendim hani bu şey derler biraz yörük lerin daha çok babai gibi
yani
kalender meşrep.
Evet, evet.
Değil mi
evet,
hocam? Kalender
tam karşısı o.
Kalender meşrep bir şey geliyor.
Şems
bir
geliyor. Derviş Tebrizli geliyor. Bir derviş, evet.
Tebrizli bir derviş ve bir anda yani herkesin ama, yadırgadığı bir değişim başlatıyor şeyde.
Ama o onun kişiliğine o güne kadar onun fark etmediği bir tarafını ortaya çıkararak bir mühür vuruyor. Evet. Yani aslında evet. Mevlana'da o fıtratında var. Ama onun farkında değil Mevlana. Yani evet. O özellikle aşkı, sevgiyi, muhabbeti öne çıkaran yapısı Şems'i tanıdıktan sonra ortaya çıkıyor. Evet. Aslında var meknuz olarak. Fakat bunun ortaya çıkmasını Şems sağlamış oluyor. Ve onu tanıdıktan sonra yazdığı mesnevisi, şiirleri vesairesi de işte 7-800 sari bir süreçte insanların gönüllerine dokunan bir mesaj değeri taşıyor. Evet. Baktığınız zaman. Yani o zaman daha çok hani bir camide vaiz, medresede müderris, efendim Kübrevi tarikının mensubu, şöyle sıradan bir derviş gibi Hazreti Mevlana. Ama Şems'i tanıdıktan sonra ise biraz daha
aşk
meşrebi, söz, yani aşka dair söz söyleyen, evet. Yakıcı duygusunu, aşkın gerçekten çok iyi ifade edebilen bir gücünü ortaya çıkarmış oluyor, kendi gücünü. Evet. Var onda o ama bu gizli.
O zaman şunu diyebilir miyiz? Yani aslında merasime dayanan ritüeller, bir takım böyle efendim gözüken
şekli
şeylerin dışında bir öz
gerekiyor.
O aşksız Müslümanlık kesinlikle. Hakikaten şey değil. Kesinlikle. Yani böyle bir yere götürücü değil. Yani.
Rahmetlerinizi Fazıl da söylerdi onu. Müslümanın ben vecdli olanını arıyorum derdi. Vecd, o coşku, aşk manasına. Hakikaten o insanı için için koşturan, hareket ettiren, motive eden o içerideki vecd ve aşktır. Yani o varsa hakikaten yorulmaz, üşenmez, erinmez, her yere koşar. Ama yoksa yorulur, üşenir, ya şimdi daha sonra bakarız falan diyebilir insan.
Şu an Karabük'te bir abimiz var. Kendisi bir ara Sultantepe'de otururdu hocam. Hatta böyle Sultantepe'nin merdivenleri vardır ya, bu denizden gelen tam böyle Mihribah Sultan Camisi'nin oradan. Böyle bir gün böyle geldi, çağırdı beni. Lütfü hocam gel dedi. Bak şu pencereden bakalım, şu mezarlar var dedi yan tarafta. Bak sana bir cennet bahçesi göstereceğim dedi. Böyle 5 yaşında bir çocuğun kabrini gösterdi. Bak burası cennet bahçesi, görüyor musun dedi. Allah cennet Allah. Bahçesi. O büyük bana bir gün bir şey anlatmıştı hocam. Demişti ki Mevlana'nın bir akşam vakti işte çiftliğinde veya işte evinin Harisinde. Civarındaki bir merkep hiç durmamış. Sürekli anırmış, affedersiniz. Ertesi gün demiş ki Mevlana, evladım bunu satın demiş. Niye efendim demişler. İhtiyacımız var efendim deyip aldırış etmemişler. Birkaç gün daha geçmiş. Evladım bunu satın demiş. Üçüncüde satın bunu. Çünkü bu demiş artık aşkla bile demiş. Anırmıyor. Yani anıranın bile aşkla anırması lazım. Yani bu demiş aşkını şevkini yitirdi demiş bu demiş hayvan. Yani burada
sıradanlaştı yani.
Sıradanlaştı. Şevki ve aşkı olmayanın hakikaten hımar bile olsa hocam.
Ya meşki olmaz.
Sokulmaması gerekir.
Aşkı olmayanın meşki olmaz demişler. Evet. Meşk mi diyorsun? Çalışma gayret etmek demek. Yani aşk bir iç motivasyon, meşk de elle yapılan beceri. Dolayısıyla aşk bu işin olmazsa olmaz.
Yani Mevlana aslında aşk ve meşk insan değil mi hocam?
Aynen.
Yani aşkın meşke dönüşmüş hali.
Yani insanların gönlüne bir dert atmaya çalışan, onu da aşkla yapmaya çalışan bir üstad Hazreti Mevlana gerçekten. Evet. O yüzden yani ölümü de güzelleştirmiş. Ölümü tabiri caizse öldürmüş. Ona da bir hayat değeri vermiş. Yani siz ölümü insanın gözünde böyle kaçılası, korkulası bir şey değil. Rab ile buluşulan bir adres. Dolayısıyla sen aslında bu dünyadayken ölmeden evvel ölme sırrına er de bu hayatı gerçekten diri olarak yaşa.
O yüzden Şebi Arus değil mi hocam?
Şebi Arus demiş
tam,
ki.
Tam anlamı ne Şebi Arus hocam?
Düğün gecesi, gerdek gecesi demek. Şeb gece demek, Arus damat manasına geliyor. Yani düğün gecesi, tam gerdek gecesi. Yani sevgiliyle buluşma gecesi anlamında. Yani,
dolayısıyla ölüm aslında Rabbimize kavuşma yani.
Tam bir vuslat.
Evet.
Tam bir vuslat. Fiziki olarak bedenin ortadan kalkıp ruhun gerçek sahibiyle buluşması ve vuslata ermesi manası.
Ya ölümü böyle gördükten sonra hayatta başka ne gam olur ki?
Ben zaten şey diyor. Yani benim kabrimi ben öldükten sonra burada aramayın diyor. Ben ariflerin gönlündeyim diyor.
Of.
Hiçbir şey. Yani ariflerin gönlünde insan nasıl olur? Ya yaptığı güzellikler olur. Söylediği sözler olur. Yaptığı işler olur. Ben inşallah ya yaptıklarımla, ettiklerimle onların gönüllerinde yaşamaya devam edeceğim diyor. Evet. Hakikaten Allah hepimize nasip etsin ya. Bu hiçbir şey yani. Kolay bir şey değil.
Hakikaten de öyle değil mi hocam? Yani yüzyıllardır baktığınız zaman 700 sene olmuş.
Evet.
Maşallah. Yani ve ariflerin gönüllerinde yaşamaya devam ediyor.
Evet.
Değil mi hocam?
Aynen öyle.
Arifler... Yani baktığınız zaman Mesnevi böyle insan hem sadrını açan hem de böyle bir o şevki veren de bir tarafı da var değil mi hocam?
Ya onu okuduğunuz zaman hakikaten kendi de bambaşka dünyalar hissediyorsunuz ve bugün benim için yazılmış gibi hissediyorsunuz.
Zaten, böyle hakikaten o tazelik nereden geliyor hocam?
İşte gönle dokunmasından.
Gönle dokunmasından.
Bizim fakülteye bir şey gelmişti. Japon tasavvuf araştırması gelmişti bir zamanlar. 90'lı yılların ortalarında Selçuk hayattaydı. 94 falan olabilir. Öyle oturduk sohbet ediyoruz. Uçurabiliyor. Laf arası dedi ki bizim dedi Japonya'da dedi tercüme edilen tasavvufi kitaplar Mesnevi ve benzerlerine bahsederek 100 bin filan satıyor dedi. Felsefi onları dedi 10 bin filan satıyor dedi yani. Okuyucu ancak o kadar okuyucu oluyor. Niye bu fark dedi? Nereden bu kadar insanlar felsefi kitapları rağbet etmiyor da tasavvufi kitapları bu kadar rağbet ediyor. Dedi ki tasavvufi kitapları okuyan insanlar o sözlerin kendisine söylendiğini hissediyor. Kendinden bir eser buluyor. Yani bu bende de oluyor ya. Bunu ben de hissediyorum ya diyor ve ona kendini bağlayıp sürüklenip gidiyor. Ama felsefede ya bu ben açmadı, bana bir şey söylemedi bu. Yukarıdan gidiyor diyor. Çok hoşuma gitmişti o. Yani Mevlana sürekli de böyle. Yani Mevlana hakikaten insana ya bu duyguyu ben de yaşıyorum. Bu öfke veya işte hilim neyse o duyguları ben de yaşıyorum. Allah Allah enteresan bir şey falan diyorsunuz. Ve dolayısıyla bayatlamıyor, eskimiyor ve her okuyan tam bana benim için söylenmiş bu. Yani 750 sene önce bana yazılmış mektup gibi düşünüyorsunuz yani.
Hocam o zaman tam da Aralık ayında Mevlana Hazretlerini hayırla yad edelim.
Eyvallah.
Ve Mesnevisini inşallah bize bugün yazılmış gibi okumaya, ondan istifade etmeye çalışalım.
İnşallah.
Rabbimize inşallah istifademizi de arttırsın diye de dua edelim.
Ruhu şad olsun Hazreti Mevlana.
Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz efendim.
Biz teşekkür ederiz.
Efendim bir sonraki İrfan gündeminde tekrar buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz.